Küresel Analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcınız Murat Baran ve program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Bu hafta gündemimizde pazar gün Ankara'da İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kampüsüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı olacak. Etraflıca konuşacağız. Zira elimizde analiz yapmaya yetecek ölçüde bilgi var. Ama tabii ki bütünüyle, bütün detaylarıyla sürece vakıf değiliz. Bu konuda çok ciddi bir soruşturma yürütüldüğünün altını çizmekte fayda var. Uzun yıllar oldu biliyorsun, uzun yıllardır Ankara'da böyle bir saldırı gerçekleşmemişti. Elbette Türkiye'de terör saldırıları cereyan ediyordu. Ancak bu saldırı uzun bir aradan sonra PKK'nın ki faili terör örgütü PKK olduğunu da artık biliyoruz. Çünkü olayı üstlendiği gibi teröristlerin kimlikleri de ortaya çıkmış oldu. Bunlar terör üyesi, PKK terör örgütünün üyesi. Olayın tabii ki gelişme şekli, ortaya çıkardığı süreç analizi bakımından dinamikler ve bundan sonra Türkiye'nin pozisyonu ki hemen saatler sonrasında akşam vakti saat 9.30 sıralarında Türkiye 20 farklı hedefe Kuzey Irak'ta bir hava harekatı düzenledi. Orada özellikle terör örgütünün konuşlandığı barınma alanları gibi mevziler imha edildi. Muhtemelen birçok terörist eğer buralarda var idiyse etkisiz hale getirildi. Olay hala sıcaklığını koruyor ama tabii ki şükürler olsun Türkiye herhangi bir can kaybı yaşamadı. Teröristlerin eylemi başarısızlıkla sonuçlandı. Hem saldırı hem intihar saldırısı, olayın gelişme şekli itibariyle de bazı yeni unsurların içerisine dahil olduğu bir terör eylemiyle karşı karşıyayız. İstersen biraz başlangıçtan başlayalım. Olayı tabii analiz etmek lazım, nasıl gerçekleşti. Ondan başladıktan sonra da bundan sonra nereye doğru gidiyoruz? Türkiye'nin terörle mücadelesi, PKK niye böyle bir eylemi gerçekleştirdi? Bunun anlamı ne? Bundan sonra neler olabilir tartışabiliriz. Evet.
Tabii o zaman önce istersen somut veriler üzerinden başlayalım. Veriler. Önce ne oldu? Pazar sabahı 9.30 sularında hafif ticari araçla işte İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının önüne gelen iki terörist unsur ağır silahlarla Nizamiye bölgesine ateş açmaya başladılar. Bir tanesi AK-47 tipi Kalaşnikov silah. Diğerini ise Amerikan menşeli, yine uzun namlulu
M4
silah kullandığı anlaşılıyor. Bunlar tabii polisler mukavemet edince aslında eylemleri de başarısız sonuçlanıyor ve bir tanesi kendisini patlatmak durumunda kalıyor. Diğeri ise Nizamiye'nin ön tarafından içeri girince yine ateş altına alınıyor ve üzerindeki bombaları patlatamadan elimine ediliyor. Dolayısıyla iki polis memuru da orta şiddette yararlanıyor ama şehit vermiyoruz ve temel amaçlar içeriye girip orada işte belli bir propaganda yapıp ardından kendilerini patlatarak polislere zayiat verdirecekleri, çok sayıda polis şehit edecekleri bir ortam oluşturabilmek. Tabi zamanlama açısından zaten kendileri üstleniyor PKK bu saldırıyı ve bir bildiri de yayınlıyorlar. Orada da ifade ettikleri gibi meclisin açılışını hedef almışlar bir nevi. Aslında Türk demokrasisine yönelik yaptıkları bir eylem olarak görülüyor. Burada tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Kayseri'de bir veteriner, sivil vatandaşımızı şehit ederek aracını gasp edip ardından Ankara'ya işte ilgili donanımları, silahları getirerek bu saldırı girişiminde bulunuyorlar. Burada tabii kendi yayınladıkları bildiride bu unsurların işte bu ölümsüzler taburu olarak ifade ettikleri PKK'nın HPG'ye bağlı alt birimlerinden birisi adına yaptıkları anlaşılıyor. Bunun bir intikam saldırısı olarak lanse ediyorlar. Çünkü hatırlarsan geçen ayın işte 17'sindeydi sanırım. Diyarbakır'da yine emniyet İçişleri Bakanlığı'na bağlı unsurlar, işte jandarma, özel harekat vesaire'nin gerçekleştirdiği bir operasyonda 4 tane PKK'lı unsur elimine edilmiş ve bunların 3 tanesi yüksek aset değerli unsurdu. Bir tanesi hatta kırmızı listede aranan bir isimdi. Daha önce bu ölümsüzler taburunda işte komutanlığını yapmış sözde. Bir terörist unsurdu ve onun öldürülmesinin intikamını aldıklarını. Yine işte çeşitli propaganda ifadeleriyle işte kimyasal silah kullanımına karşı, tecrite karşı yaptıklarını Hı-hı. iddia ettiler. Burada tabii şunu görmek mümkün yani benim ilk izlenimlerim. Bu çok planlanmış bir saldırı gibi görünmüyor bana göre. Çok hızlı hareket etmişler. Yani bir emir gelmiş ve emre müteakip hızlıca dağ kadrosundan iki unsur temin ettikleri silahlarla işte hızlıca bu eylemi yapmaya çalışmışlar. Daha önce bir keşif çalışması yapılamamış saldırı bölgesinde. Keza yine Kayseri'de işte kırsal alanda bir sivili şey dedi, ardından aracını gasp etmek yöntemiyle yaptıklarını da göz önünde bulundurduğumuzda kendi adlarına da riskli bir hareket tarzı içerisinde benimsemişler ve zaten bölgede keşif yapamadıkları için de daha önce Nizamiye'deki polislerle mukavemet noktasında da yeterli hazırlığı yapmadıkları görülüyor ve burada başarısız çok şükür olduklarını değerlendirebiliriz. Dolayısıyla hızlı bir eylem ama meclisin açılış gününü seçmeleri de ayrıca anlamlı. Yani bu sadece bir intikam saldırısı olarak yorumlamamak gerekiyor. Şu anda mesela jeopolitik açıdan baktığımızda Türkiye'nin önemli dinamiklerinden bir tanesi Batı ve NATO ile ilişkiler. Bu bağlamda da meclisin açılmasıyla birlikte Türkiye'nin işte İsveç'in NATO üyeliğini meclisten onaylanıp onaylanmaması tartışmaları yürütülüyor. Bu bağlamda bugünü seçmiş olmaları sanki Türkiye'nin işte NATO'ya İsveç'in üyeliğini onaylamamasına yönelik bir unsur olarak bir kamuoyu baskısı oluşturmak için bunu yaptıkları değerlendirilebilir. Keza PKK'nın Avrupa'daki unsurları da çok ciddi anlamda son aylarda provokasyonlar yapıyorlar. Bu da bunun bir parçası olarak ayrıca değerlendirilebilir diye düşünüyorum açıkçası.
Peki sonrasında süreç açısından bakıldığında Türkiye'nin bir operasyon düzenlediğini gördük Kuzey Irak'ta. Tabii son yıllarda Kuzey Irak'ta Türkiye'nin çok ciddi bir etkinliği var terörle evet. mücadele anlamında. Terör örgütünün geniş bir alanda serbest bir şekilde yayılmasının önüne geçmek, barınmasının Doğru. önüne geçmek ve hareketinin önüne geçmek için bölgede 7/24 terörle mücadele operasyonları yapan ve bir unsur bulunduran evet. farklı üs bölgeleri oluşturarak PKK'nın girmesini ve oralarda konuşlanmasını engelleyen bir terörle mücadele stratejisi koymuşlardı. Bunu tamamlayan unsur olarak da sürekli kritik unsurlara yönelik İHA-SİHA operasyonlarının yapıldığını biliyoruz. Yerel unsurlarla ciddi bir işbirliği var. Yani hı hı. özellikle Erbil yönetimi ve KDP ile. Evet. Bu da PKK ile KDP arasında yeni bir gerginlik alanının oluşmasını Doğru. beraberinde getirdi. Ve PKK'yı Süleymaniye eksenine doğru yeniden konuşlandırdı ve Doğru. KYB ile bir ilişki kurmasını beraberinde getirdi. Yine geçtiğimiz aylarda çok önemli bir gelişme yaşanmıştı. KYP'nin kontrolünde bulunan bir havalimanında YPG'li unsurların eğitim aldığı, terörle mücadele eğitimi aldığı ve burada bir operasyon gerçekleştirildi. Bu da bir hareketliliğin oluşmasını beraberinde getirmişti. Şimdi yeni bir hava harekatı düzenlendi. Bu birincisi olsun, bunun anlamı ne? İkincisi de şu, biz özellikle terör örgütünün YPG üzerinden Suriye'de silah temin ettiğini biliyoruz.
Evet.
Hem Rus yapımı silahlar ki bu Rus yapımı silahlar tabii ki rejimin elinde de olabilir. Oradan da geçmiş olabilir. Ama Amerikan yapımı yeni silahlar da olduğunu gördük. İşte teröristin bir tanesi senin de ifade ettiğin gibi M4 tarzı yine tipi Red-X NATO mermisi kullanan.
İçinde yine, olan TNT evet. kalıpları vesaire.
Dolayısıyla böyle bir dinamik de var. Doğru. Acaba burada Kuzey Irak hedef alınması beraberinde dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar da dikkate alınırsa Suriye'ye yönelik de bir hareketlenme olabilir. Evet. Ne bekliyoruz burada?
Yani öncelikle tabii bu terör saldırısının ardından Türkiye bir cezalandırma operasyonu başlattı.
Evet.
Bunun hem ülke sattığında olduğunu gördük hem de ülke dışında PKK'nın ana karargahlarına yönelik Irak'a yönelik hava harekatları bu bağlamdaydı. Çok sayıda hedef işte Gara'da, Kandil'de, Metina, Zap gibi bölgelerde vuruldu ve burada muhtemelen çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bunun ötesinde ileride Suriye'ye yönelik de benzer operasyonlar olabilir. Ama Türkiye'nin içerisinde de operasyonlar yürütüldü. Bunu da ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi PKK'nın özellikle legal alanda faaliyet yürüten HDP, YSB ve çeşitli vakıf dernek görüntüsü altında hareket eden yapılara yönelik İstanbul ve Kırıkkale merkezi sanırım operasyonlar yapıldı. Çok sayıda unsur gözaltına alındı ve yargılanacaklar. Bir de ayrıca önemli bir istihbarat operasyonu yapıldı. MİT ve Emniyet İstihbarat tarafından. O da PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasına yönelik Türkiye sattığında bir operasyon yapıldı ve işte PKK'nın bu İKK faaliyetleri, istihbarat faaliyetlerini yürüten unsurları büyük ölçekte derdest edildi. Nihayetinde bu örgüt aslında özellikle Suriye'de işte çeşitli istihbarat örgütlerinden eğitim aldı. Başta CIA, yine Batı menşeli istihbarat yapılanmaları ve kendisine ait bir istihbarat yapılanması oluşturmaya başlamıştı. Yine KCK'ya bağlı da Irak'ta oluşturulmuş bir istihbarat yapılanması var. Bunlar Türk ordusunu, Türk polis teşkilatını, Türk istihbarat servislerini ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı takip ederek bir şekilde karşı koyma faaliyetleri yürütüyorlardı kendi çaplarında. Bunların da elimine edilmesine yönelik başarılı bir süreç başlatıldı. Muhtemelen Türkiye içerisinde PKK'ya yönelik hem de ülke dışında Irak ve Suriye'de dediğim gibi bu cezalandırma operasyonları devam edecek. Ama bunun ötesinde tabii terörle mücadeledeki ana strateji devam ediyor. Yani burada proaktif, tam saha baskı diyebileceğimiz hem ülke içerisinde hem Irak ve Suriye'de PKK'ya yönelik devamlı bir baskı üretiliyor. Bu öncelikle konvansiyonel askeri harekatlar, işte alan hakimiyetini benimseyen Irak ve Suriye'de TSK'nın yürüttüğü büyük operasyonlar. Bunun ötesinde ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dekapitasyon olarak tarif ettiğimiz örgütün lider kadrosunun böyle bir stratejiyle elimine edilmesi faaliyetleri. Bunlar çok başarılı bir şekilde gidiyor. Keza Türkiye içerisinde de PKK'nın artık kırsalda kalan son unsurlarına yönelik harekatlar söz konusu ki işte bu Eylül ayı aslında bu anlamda çok başarılı geçti. Hem Diyarbakır'da hem de ülkenin diğer bazı bölgelerinde çok sayıda üst düzey PKK'lı unsur elimine edildi. Bu da örgütte bir moral motivasyon sorununa, kendi tabanına yönelik ciddi sıkıntılara neden oluyor ve bir yenilmişlik psikolojisi var. Aslında seçimlerde de zaten ağır bir yenilgi aldılar. Yani legal unsurları üzerinden bir stratejiye yatırım yapmışlardı. AK Parti'nin ve Erdoğan'ın kaybetmesine yönelik büyük bir yatırım yaptılar. Bu gerçekleşmedi. Kendilerinin legal alanda faaliyet üreten siyasi unsurları ciddi oy kaybetti ve bu da iyice bir psikolojik yenilmişlik psikolojisi oluşturmuştu. Bundan çıkmak için de özellikle Türkiye'nin içerisinde hala ayaktayız, varız, güçlüyüz diyebilmek adına metropollerde ses getirecek eylem arayışlarındaydılar. Bunun için de birçok faaliyetlerin içerisine girmeye çalışıyorlardı. Önleyici istihbarat ve güvenlik tedbirleriyle bu eylemlerin çoğu hayata geçmeden engellendi. Ama maalesef işte bu Ankara saldırısı önlenemedi ve bir şekilde yine başarısız olsa da eylem yapmayı başardılar o açıdan. Tabii bunu bu şekilde okumak gerekiyor.
Bundan sonraki süreç açısından düşünüldüğünde tabii örgütün Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları ve politikası karşısında bir değişim ve dönüşüm içerisine girdiğini, Türkiye'de örgütün eylem alanının çok sınırlandığını,
evet,
ama Suriye ve Irak'ta hala belli bir varlık gösterdiğini biliyoruz. Bundan sonra riskler nelerdir ve bu noktada neler yapılması gerekir? Evet. Özellikle de uluslararası boyutu olan bir mevzu bu, biliyorsun.
Doğru.
Yani YPG meselesi de artık PKK meselesinin asli bir unsuru haline gelmiş durumda. Bu kesinlikle konuyu konuşurken de bir tarafta Rusya, bir tarafta ABD'yi, bir tarafta rejimi, bir tarafta İran'ı. Yani çok denklemli bir oyun. Belki 10 yıl önce PKK meselesini Kuzey Irak ekseninde tartışıyorduk. Suriye denklemin bir yerinde vardı ama çok
ana saha
stratejik
değildi.
Bir evet, mevzu değildi.
Değeri yoktu.
Şimdi ama ortam, stratejik ortam değişmiş durumda.
Doğru.
Nereye doğru gidiyor?
Yani ya bunu tabii öngörebilmek çok kolay değil. Hani Türkiye'den ve bölge jeopolitik dengelerinden bağımsız okumak mümkün olmuyor. Ve küresel vekaletler savaşı, güç savaşlarının da merkezinde. Çünkü kendisini hem bölge güçlerine hem küresel güçlere arasallaştıran bir örgüt dinamiği var. Ve bu sayede ayakta kalmaya, Türkiye'ye karşı elini güçlendirme çabası söz konusu. Bir de şunu görüyoruz, yani PKK'nın ana KCK yürütme kurulu bir stratejik çıkmazın içerisine girdi. Çünkü Türkiye sattığında eylem yapma kapasitelerini çok büyük ölçekte kaybettiler. İşte Ankara saldırısını ne kadar yapmayı başarmış olsalar da bu senin de ifade ettiğin gibi yıllardır Ankara'da gerçekleştiren ilk terör, evet, saldırısı oldu. Burada da başarılı olamadılar. Ve bu bir intikam operasyonu gibi ya da işte meclis gündemli İsveç meselesi üzerinden yapılmış bir eylemdi. Dolayısıyla örgüt özellikle Türkiye'nin kırsal alanındaki hakimiyetini kaybetti. Çok az sayıda unsur şu anda varlığını devam ettiriyor ve onlara yönelik de operasyonlar artarak devam ediyor ve bu unsurların birbirleriyle olan lojistik irtibatı söz konusu değil. Yine Irak ve Suriye hattının güçlü bir şekilde tutulmasından dolayı da ülke içine dışına giriş çıkışlarda çok ciddi sorun yaşıyorlar ve anlamlı bir terör saldırısı zaten yapma kapasiteleri yok. Bunun için hücre tipi yapılanmalarla şehirlerde yeniden yeniden var olmaya çalıştıklarını, ayakta kalmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ama bu alanlarda da ciddi anlamda güç kaybetmiş durumdalar. Ama tabii Irak ve Suriye'de farklı bir görüntü var, senin de ifade ettiğin gibi. Türkiye her iki ülkede de alan hakimiyetiyle ciddi bir toprak kontrolü sağlayarak PKK'yı topraksızlaştırmaya çalışıyor. Bunun için belli başarılar da elde etti yani. Şimdi Irak'ta bu medya savunma alanları olarak ifade ettiği PKK'nın Metin Azap gibi bölgelerde, Hakurk gibi yerlerde Türk ordusunun çok ciddi alan hakimiyeti kurduğunu ve örgütü az önce ifade ettiğin gibi güneye doğru püskürttüğünü gördük. İşte Gara, Kandil ve Süleymaniye'ye doğru uzanan bir örgüt söz konusu ve burada da hem askeri, konvansiyonel askeri harekatlar hem de MIT'in düzenlediği dekapitasyon operasyonları devam ediyor ve PKK ciddi anlamda baskı altında hareket edemez duruma gelmiş durumda ve işte çeşitli angajmanlarla İran'la, Şabi'yle ya da KYB'yle ayakta kalmaya çalışıyor. Ama Suriye'de fotoğraf bambaşka. Tabii Suriye'de bir vekaletler savaşı var. Rusya, Türkiye, yine Amerika Birleşik Devletleri, rejim, İran, birçok aktörün birbiriyle mücadele ettiği bir saha. Burada da YPG'nin çeşitli unsurlar tarafından kullanıldığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri burada PKK'nın Suriye kolu üzerinden küçük bir terör devletçiği kurmak istiyor. İsrail'in dışarıdan bu yapıya destek verdiğini biliyoruz. Çeşitli Avrupa ülkeleri buna destek veriyor. Rusya ikili oynuyor. Rejim de hem angajman içerisinde bu yapıyla ama aynı zamanda onun tabii devletleşmesini arzu etmiyor. Türkiye ise kendisi ve işte hareket eden milli orduyla bu yapıyı elimine etme çabasında. Ancak Suriye'deki tehdit tabii çok daha büyük diğer bölgelere nazaran. Türkiye PKK'yı Irak'ta izole etmeyi başardı büyük ölçekte. Gücünü elimine etmeyi başardı. Türkiye sattığında zaten elimine etmiş durumda. Ama Suriye'de PKK'nın doğrudan kendisi olmamakla birlikte Suriye kolu dediğimiz SDG, işte Arapların da kısmen entegre edildiği YPG üzerinden oluşturulmuş bir yapı var. İşte Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimi adı altında bunu teşkilatlandırıyorlar. Kendi bürokratik yapısı var, asayiş yapısı var, işte askeri yapısı olan bir yapıya dönüşmeye çalışıyor. Türkiye zaman zaman bu bölgelere cezalandırıcı hamleler yapıyor, zarar verici hamleler yapıyor. Yine demografik olarak yönetilemez olduğunu gördük. İşte en son Arap aşiretlerinin isyanları bağlamında Deir ez-Zor, Rakka gibi bölgelerde ciddi kırılgan bir yapı. Ama Amerika'nın güvenlik şemsiyesiyle şu anda ayakta durduğunu görüyoruz. Ama bu da bir zaman meselesi. Yani Amerika burada ilelebet bu yapıyı muhafaza edip ayakta tutabilmesi bu demografik gerçekliğe rağmen mümkün değil. Karşısında birçok farklı aktör var, güç var. En önemlisi de Türkiye'nin yükselen askeri caydırıcı gücü var. Dolayısıyla bir noktada Amerika Birleşik Devletleri artık bunu sürdüremez olduğunu gördüğü an çekilmeye başladığında PKK'nın da oradaki yapılanması, ayakta kalması hiçbir şekilde mümkün değil. Yani şuna inanıyorum, ben Türkiye müdahale etmese dahi Amerika'nın güvenlik şemsiyesi ortadan kalktığı an orada var olamazlar. Çünkü demografik olarak baktığımızda yaklaşık 2,5-3 milyon yakın insanı yönetiyorlar ve bunların %80 Araplardan oluşuyor. Yani o bölgelerdeki Arapların PKK tarafından yönetilmeyi hazmetmesi, kabul etmesi zaten mümkün değil. Amerika'nın gücü sayesinde orada bunlar yürütülüyor. Dolayısıyla bu şemsiye bir gün ortadan kalkacak. O zaman da işte PKK'nın o bölgelerde de var olması çok mümkün olmayacak. Bunun için Türkiye tabii çaba da sarf ediyor. Siyasal bir mücadele veriyor uluslararası alanında. Sahada askeri olarak hamleler yapıyor. Ama bunun için anladığım kadarıyla Amerika'daki yönetimin değişmesi ve yeni bir stratejinin ortaya konması da gerekliliği var. Demokratların döneminde, Biden döneminde PKK'ya destek vermeye devam edecekler gibi görünüyor. Ama orada Amerika'da bir iktidar değişikliği olursa Trump döneminde farklı senaryolar hayata geçebilir. Bu güvenlik şemsiyesi en azından zayıflayabilir diye düşünüyorum.
Şimdi meclisin açılış gününde yapıldı böylesi bir eylem. Meclisin gündeminde de önemli dış politika konuları var. İstersen onları da yorumlayalım. Sonra programımızın sonuna yaklaştık yavaş yavaş. Bir tanesi Irak ve Suriye'ye yönelik tezkereler var. Sonrasında da İsveç'in NATO üyeliği meselesi. Her ne kadar hükümet şu anda İsveç'in NATO üyeliğini henüz meclise taşımış değil. Buna yönelik bir takvim de açıklanmadı ama böyle bir beklenti oluşmuş durumda. Her ikisinde, birincisinde iç siyasi tartışmalar açısından sanırım önemli. Belki sahada yeni bir durum oluşturacak gelişme değil. İç siyaset açısından ne diyorsun?
Ya burada bu sefer tabii daha farklı olabilir mi? PKK'ya müzahir unsurlar zaten bunun karşısına yer alacaklar. Onu konuşmaya bile gerek yok. Ama CHP'nin burada nasıl bir pozisyon alacağı çok önemli. Daha önce çeşitli gerekçeler ortaya koyarak bu tezkerelere olumsuz oy vermişlerdi. Ama İyi Parti de dahil olmak üzere Millet İttifakı'nın diğer bileşenlere evet oy vermişti. Şimdi CHP ve Kılıçdaroğlu yeni dönemde nasıl bir siyaset izleyeceğini göstermesi açısından önemli. Eğer burada tezkereler onay verirse yerel seçimlerde de artık HDP ile ya da YSP ile birlikte hareket etmeyeceği anlamına gelir. Ama burada yine red oyu verirse O zaman o kanatta yine işbirliği yapmaya yönelik bir eğilim içerisinde olduğunu bence gösterir. NATO meselesi önemli. İsveç'in üyeliği. Türkiye'nin özellikle Batı ile angajmanı bağlamında Türkiye'nin yeni bir sayfa açmaya çalıştığını biliyoruz. Hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de Avrupa'nın çeşitli ülkeleriyle artık yeni dönemde kazan kazan siyaset üzerinden yeni bir sayfa açma çabasında. Karşı tarafın da buna benzer eğilimleri var ama Türkiye tam olarak istediğini alamıyor. Özellikle Sayın Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Avrupa Birliği ülkeleri ikircikli tavır koymaya devam ediyorlar. Türkiye'nin verdikleri daha önceki taahhütleri yerine getirmiyorlar. İşte bu vize meselesi devam ediyor. Gümrük Birliği'nin revizyonu ile ilgili harekete geçmiyorlar. Bunlar tabii Türkiye'yi rahatsız eden unsurlar.
Tabii en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği FETÖ'ye ilgili kararlar.
Tabii o hiçbir şekilde kabul edilemez bir karar. Yine İsveç üstüne düşen yükümlülükleri hala tam olarak yerine getirebilmiş değil. Bazı olumlu adımlar var ama Türkiye'yi tatmin edecek daha fazla adım atmaları gerekiyor. ABD ile de işte F-16 meselesi gibi meseleler üzerinden Türkiye sorun yaşamaya devam ediyor. Yani burada bir karşılıklı tavizler üzerinden ortak bir nokta buluşulması gerekiyor.
Çok enteresan bir durum. Yani NATO'ya üye olmak istiyor. Üye olmak istediği yapı PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımlamış. Onun üyesi ülkeler de PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımlıyor. Ve İsveç hükümeti bir terör örgütünün propagandasının açık göstergesi olan gösterilere izin veriyor. İzin veriyor.
Ve
çok
bunu
ilginç bir durum değil
insan
mi?
İnsan hakları
yani
fikir üreti üzerinden yapmaya çalışıyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil. Yani tam bir ikiyüzlülük. Aynı şey DAEŞ'e müzahir gruplar yapsa izin verecek mi? Kesinlikle vermeyecek. Yani bunun fikir üreti veya İsveç'in kendi modeliyle alakalı olmadığını bu örgütü açıkça terör örgütü olarak görmek istemediklerini değerlendirmek gerekir. Ama Türkiye'nin de tabii baskılarıyla belli anlamda düzenlemeler yaptılar ama hala yeterli değil maalesef.
Peki Can, teşekkürler bugünkü değerlendirmelerin için. Sevgili dinleyenler, bugün Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısını ve onun sonrasında yaşanan gelişmeleri konuştuk. Detaylı bir şekilde ele aldık. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle esen kalın.
Küresel analiz.